Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yine Ramazan'la ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Ramazan'da yapılan fakirlere yardımlar, iftar yemeği vermeler ve buna benzer ikramlar diğer zamanlara göre daha ezirli midir? Sevap bakımının aralığında fark var mıdır diye sormuş. Tabii ki Ramazan ayının bir özelliği var. O zamanda yapılan ibadetler, dualar ne kadar makbulse, ne kadar katlanıyorsa, fakir fukara yapılacak yardımlar da o derece katlanır. Mesela iftarla ilgili olmak üzere değerlendirme. Her iftar ettirdiğimiz kişi bize sanki o gün nafile oruç tutmuşuz gibi ecir kazandırdığı nakledilir. Mesela 10 fakire diyelim, Ramazan gününde iftar verdik. Özellikle fakirler tercih ederek. Sanki 10 gün oruç tutmuşuz gibi ecir kazandıracağı haber veriliyor. Bu güzel bir şey aslında. Yani sair zamandaki 10 fakire yapacağımız günlük bir yardım var, bir yemek ikram etmek var. Bir de Ramazan'da iftar ettirmek var mesela. İftar yemeği vermek var. Dolayısıyla kaç kişiye iftar yemeği vermişsek o sayıda oruç tutmuşuz gibi ecir kazanacağımız haber veriliyor hadis-i şeriflerde. Bu da güzel bir mükafat aslında. Yine mesela özellikle boy abdesti gerektiren durumlarda Ramazan günü imsaktan önce mümkünse boy abdestinin alınması asıl oluyor. Buna müstahap olarak da değerlendirmek gerekiyor. Yani bir an önce boy abdesti almaya çalışmak lazım. Ama olmadıysa, alamadıysak su bulunmayabilir, zaman darlığı vardır, namaz çok yaklaşmıştır ve diğer bir takım sıkıntılar yüzünden boy abdesti alma imkanımızı bulamamışızdır mesela. O halimizde oruca geçersek orucumuza zarar gelmiyor. Yani boy abdesti alamadan imsak sabah ezanları okundu diyelim. Ondan işte yarım saat sonra boy abdesti aldık, sabah namazı kıldık ve yeterli oluyor. Mümkünse erken davranıp boy abdesti almak müstehaptır, tercih edilir. Ama olamadıysa, alınamadıysa imsak girdikten sonra da boy abdesti alsak orucumuza devam ederiz. Çünkü boy abdestli olmamak oruç engeli sayılmamış. Mesela erkeklerde de veya bayanlarda gündüz diyelim öğlen kayrülle istirahata çekildik. Gündüz uyuyoruz. Ve ihtilam olduğunu kabul edelim bir kimsenin. Oruçlu olduğu halde ihtilam olmuş durumda ama orucu sakatlanmıyor. Ne yapıyor? Kalkınca boy abdesti alıyor güzelce. Orucuna devam ediyor mesela. Demek ki ihtilam olmak veya cünüp olarak oruca dahil olmak orucu sakatlamıyor ama ilk fırsatta tabii ki fazla vakit kaybetmeden boy abdesti almaya çalışmamız da gerekiyor. Ramazan'ın böyle bir özelliği var oruçlu olmanın. Yine mesela oruçluyken dilimize hakim olmamız da isteniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer oruçluyken sana birisi kötü söz söylerse sahir zamanında sabretmek lazım ama özellikle oruçlu olduğunuzda ene saimindeyim diyor Peygamber. Ben oruçluyum. Kusura bakma sana cevap veremem. Bu haline seninle münakaşa edemem. Bu konuyu tartışamam. Çünkü ene saimin. Ben oruçluyum diyor. Deyin diyor Peygamberimiz. Oruçluyum deyin, sükut edin diyor. Size karşı kötü söz söyleyen ve sizi kırmak üzere ağır söz söyleyen kişiye cevap vermeden ben oruçluyum diye sükut edin buyuruyor mesela. Bu güzel bir hal. Gerçi Ramazan dışında da aynı şeye gayret etmek lazım ama Ramazan'da daha da dikkatli olmak isteniyor. Oruçlu olmak çünkü daha sabırlı olmayı gerektiriyor ve bu konuda da sabır aslında sükut etme yoluyla gerçekleşir. karşımızdakine onun dozunda cevap vermeye, o bize sövüyorsa biz de onu sövmeye kalkarsak, Ramazan dışında da zaten buna izin yok da Ramazan'da daha da dikkatli olmak gerektiğini anlıyoruz. Çünkü sahabelerden birisi Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bana demiş en faziletli bir ameli söyler misiniz? Yaptığım zaman en fazla ecir kazanacağım amel hangisidir demiş Peygamberimize. O sahabenin öyle anlaşılıyor ki biraz sabırsız hali varmış. Yani karşısındakine cevap vermede acele ediyormuş. Allah Resulü biliyor onun durumunu herhalde. O yüzden la tagdab demiş. Kızma, öfkelenme demiş o sahabeye. Yani sana birisi konuştuğu zaman ağır bir şey söylediğinde öfkelenme, kızma. Tekrar ya Resulallah bana en hayırlı bir amel daha söyle. Üç kere tekrarlamış Peygamberimiz bunu sallallahu aleyhi ve sellem. La tagdab, la tagdab. Kızma, öfkelenme senin için en hayırlı amel budur buyurmuş. Neden? Onun öyle bir özelliği var demek ki. Aceleci hemen cevap veriyor. Karşısındaki ağır konuştuysa bu da ağır konuşmaya kalkıyor öfkelendiği için. Senin öfkelenmemen bu gibi durumlar karşısında senin için en hayırlı ameldir buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunun dışında başka tavsiyeleri de olmuş diğer sahabelere mesela. Bir sahabeye öfkelendiğin zaman oturuyor, ayaktaysan otur demiş. Şeklini değiştir. Başka bir sahabeye git demiş, yüzünü yık, abdest al demiş mesela. Öfkelendiğin zaman. Abdest almak ne demek? Elimizi, yüzümüzü yıkamak, serinlemek bir bakıma. Sinirimizin, sinir halimizin yatışması demek. Yani bugün tıp bakımından da incelense ve gerçekten de çok öfkelenen, sinir krizi geçirmekte olan kişiye ne yapılır? Hemen yüzüne kolonya sürülür mesela. Su serpilir. Hatta mümkünse daha aşırılık varsa başına su dökülür. Sakinleşsin, sükunet bulsun diye. Buz gibi suyla o şekilde yüzü gözü ıslandığı zaman o kimse sakinleşir. Sinirleri yatışır yani. Bugün bu tecrübeyle sabit. Herkesin zaman zaman karşılaştığı durumlar bunlar. İşte Allah Resulü de böyle bir durumda git güzel abdest al. Hele bunun arkasından iki rekatta namaz kılmaya kalkarsa ki buna salatül vudu deniyor. Abdest namazı. Hazreti Osman'dan gelen bir rivayette kim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel, dikkatlice bir şekilde abdest alır. Huşu içinde iki rekat namaz kılar. Bu namazda Allah, Yüce Allah'a tefekkürden başka bir şey düşünmeden ihlasla namazı tamamlarsa gufre lehu ma takade min zenbih buyuruyor. Geçmiş günahları mağfiret olunur mesela. Şimdi bu her abdest aldığımızda da tavsiye edilen bir namaz türüdür. Salatül vudu deniyor. Yani abdest aldık, vaktimiz var. İki rekat çık namaz kılıveriyoruz arkasından. Ve huşu içinde kılmaya çalışıyoruz. Ve bu hadis-i şerifi tefekkür ederek bunu yapıyoruz mesela. Allah Resulü böyle buyurmuş, ben onunla amel edeyim diyoruz. Ve hakikaten huşu içinde namazı bitirdiğimiz anda geçmiş günahlarımız, tabii o büyük günahları içermez deniyor gerçi. İşte bir malum 10-12 kadar büyük günahlar var. Onların özel tevbesi var ama onun dışında da bizim birçok eksiklerimiz, kusurlarımız bir türlü bitmez günlük hayatta. Konuşmalarımız, sözlerimiz, kıyılık halimiz, dedikodu ve giren vesaire neyse, gıybet gibi konulara hiç farkında olmadan sürekli girer dururuz hani. Dolayısıyla buna benzer bizim bilerek bilmeyerek amel defterimize birçok eksiklikler, kusurlar işlenmiş olabilir. İşte bunların otomatik kendiliğinden affedilme süreci, otomatik silinme, temizlenme diyelim, amel defterimizdeki günahların, kötülüklerin temizlenmesi yönünde tavsiyelerden birisi bu. Abdest aldık, iki rekat çık, salatül vudu, abdest namazı kılıyoruz. Tefekkür içinde bunu yapabiliyorsak geçmiş günahları mağfiret olunur buyurulmuş mesela. Yani dolayısıyla Ramazan bu anlamda da bize bir fırsat verir ve bu gibi alışkanlıkları da edinme imkanlarımız bulunursa kendiliğinden ecir olarak günahlarımız da temizlene temizlene Ramazan'ın sonuna ulaşılmış olur. Yine Ramazan gününde özellikle mesela Kur'an-ı Kerim okuma, dua, tesbih, zikir, mukabele, müstahap sayılmış mesela. Mukabele izlemek, mukabele okumak veya izlemek tavsiye ediliyor yani. Mutlaka farz anlamında değil ama o günlerde özellikle Ramazan'da bunlara dikkat edilmesi istenmiş. Mukabelede de Peygamberimiz Aleyhisselam son yılda özellikle Cebrail Aleyhisselam'la mukabele şeklinde karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar. Cebrail Aleyhisselam okumuş, Peygamberimiz dinlemiş. Peygamberimiz okumuş, Cebrail Aleyhisselam dinlemiş. Ve dolayısıyla Ramazan ayında onun devamı olmak üzere günümüzde mukabele okunur camilerde. Karşılıklı okuma bir çeşit. İmam, müezzin veya hafız kardeşimiz okur, cemaat dinler mesela, takip eder oradan. Karşılıklı okuma, dinleme şeklinde birbirlerini izleme yoluyla Kur'an-ı Kerim'i müzakere etme söz konusu. Yine mesela son 10 günde itikafa girmek Peygamber Efendimiz zamanında uygulanan hususlardan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son gününde Medine mescidine çekiliyor. Yeme içmesi de oraya getiriliyor ve 10 gün süreyle itikafa çekiliyor Allah Resulü. İşte Kadir gecesinde o itikaftayken aslında 27. gecesinde oluşuna işaret ettiği o itikaf sırasında söz konusu oluyor. Sahabe hanımlarından da itikafı çekilenleri olmuş. Tabi Hanefi mezhebinde bildiğimiz gibi en az itikaf bir gün oruç tutacak kadar bir zamanı içermesi gerektiği ilkesinden hareket edilerek en az bir gün olursa gün ve gece Hanefi mezhebinde itikaf sayılıyor. Ve bunu mümkünse en büyük bir mescitte namaz kılınan, kalabalık cemaatin namaz kıldığı en faziletli mescitte yapılması tavsiye ediliyor. Tabi evimizde itikaf yapması söz konusu olmaz. Hanımlar için belki perde çekerek itikaftan söz ediliyor ama Peygamber Efendimiz eşlerinin de Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde itikaf ettikleri yönünde rivayetler var. Bu yüzden hanımların da itikafa çekilmesi mümkün. Yalnız Şafii mezhebinde çok kısa süreli de olsa itikaf yapılabiliyor. Yarım saat, bir saat. Mesela bir öğle namazından sonra ben filanca büyük camide, mescitte bir saat itikafa çekileyim dedik. Şafii mezhebine göre caizdir. İtikaf niyetiyle çekildik. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dua ediyoruz. Allah'ı zikrediyoruz. İstiğfar ediyoruz mesela. Tesbih çekiyoruz orada. Bir saat o kadar. Açtık Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Yasin-i Şerif'i, Mülk Suresini, Nebe Suresini diyelim. İşte 100 defa istiğfar. Estağfurullahalazim, estağfurullahalazim dedik. Kelime-i Şehadet getirdik. Salavat-ı Şerife getirdik 100'er defa gibi. Bir saat doldu mesela. Tamam, itikaf Şafii mezhebi bakımından tamamlandı. İtikaf sünnetine uymuş olduk yani. Hatta bunu sünnet-i kifaye olarak yani en az bir beldede bir tek kişi bile o belde adına itikafa çekilse bu da yeterli olur dermiş en azından. Hiç kimse ilgilenmezse topluca o toplum, o şehir, kasaba itikafı terk etmiş durumuna düşer denmiş. Mesela şehirde de öyle cenaze namazı farz-ı kifaye diyoruz. Hiç kimse katılmazsa cenaze namazına, dolayısıyla farz-ı kifaya terk edileceği için bütün o belde halkı sorumlu olur denmiş. Günaha girer. Ama en az 2-3 kişi katılıp da cenaze namazını kılarlarsa bütün belde adına kılmış olurlar. Ve belde vebalden kurtulur dermiş. Katılanlar büyük sevap kazanır tabii cenazeye. Teşhir edileceği, katılacağı, onu mezara kadar götüreceği için ciddi ecre dahil olur. Diğerleri yani vebalden kurtulmuş olur katılmayanlar. İtikaf da böyle. En az bir beldede, bir şehir ve kasabada büyük ana camilerden birisinde bir tek kişinin bile olsa itikafa çekilmesi o belde adına yeterli görülmüş. Ama birden fazla kişiler, onlarca kişi tabii ki itikafa çekilseler bu da sünnete uygun düşer. Şimdi bir kardeşimiz hocam diyor orucun kazası ile ilgili bir de kefaretiyle alakalı olarak ne gibi hükümler gelmiş? Gününde tutulamayan oruçlarla ilgili neler yapma gerekir diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de daha önce ifade ettiğimiz Femen kâne minkum meriden ev ara sefri ve aytun min yâminu her ayet kerimesinde kaza orucuna kapı açılmış. Sizden kim hasta olursa veya yolculukta bulunursa sayısınca başka günlerde oruç tutsun buyurulmuş. Ve kaza orucu bu ayet-i kerimeye dayanıyor. Fakat iki mazeret burada sayılmış. Hastalık veya yolcu olmak. Devamında kazaya dayanamayacak durumda olan, kaza edemeyecek durumda olanlar için de takat getiremeyen ifadesi ne geçiliyor? Oruca takat getiremeyecek durumda olanlar, orucu kaza edemeyecek durumda da olanlar için her gün için bir fakir doyumu fidye vardır buyurulmuş. Bu da söylediğimiz gibi çok yaşlı olanlar veya hastalığa yakalanıp iyileşme ümidi olmayan, bir daha kaza etme ümidi olmayanlar hemen fidyeyi Ramazan sonunda verebiliyorlar. Ramazan sonuna doğru o yılın Ramazan'ı tutulmuş hükmünde oluyor. O kardeşlerimiz verdikleri günlük 13-15-20 lira neyse üzerinden aynen oruç tutanlar gibi sevaba nail oluyorlar. Kaza orucu bu şekilde. Fakat kesalet sebebiyle, ihmal yüzünden oruç tutmayanların durumuna gelince, şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bunlara yer verilmemiş tabii ki. İhmalci olan, tembellik yüzünden. Buna kesalet deniyor. Hasta değil, yolcu da değil, yaşlı da değil, efendim herhangi bir iyileşmeyecek hastalığa müptela da değil mesela. Hiçbir mazereti yok. Sapasağlam kişi, ihmalci, oruç tutmuyor mesela. Önemsemiyor, namaz kılmadığı gibi oruç da tutmuyor. Ama imanı var tabii ki. Belki üzülüyor yani, herkes oruç tutuyor, ben niye tutmayayım diyor ama tutmuyor da. Şimdi tabii bunlar diğerlerine göre mazereti olmadığı için günaha girdiklerinde şüphe yok. Yani namazı terk eden kişi tabii ki günaha giriyor. Allah'ın emrini, farz olanı yerine getirmiyor. Farzı terk ediyor. Tabii ki günaha giriyor. Sonradan bunu telafi edebilir, kaza eder, tevbe eder, pişmanlık gösterir. Cenab-ı Hak dilerse affeder. Oruç da böyle. Zamanında orucu gününde tutmadıysa Hanefi mezhebinde önü açık olmak üzere. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra o da olmadı. 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bilfarz aklı başına geldi. Tutamadığı oruçları ben telafi edeyim dedi mesela. Hanefi mezhebinde önü açık tuta ömrün sonuna kadar. 20-30-40 yıl sonra bile olsa daha askerlik sırasında bir kimse oruç tutmamış mesela. Bir yıl askerde kalmış, o yıl hiç oruç tutmamış. Ama ondan sonra orucunu düzenli tutmuş. Daha 40 yıl sonra ben askerdeyken oruç tutmamıştım diyor, hatırlıyorum mesela. Bir ay eksik orucu var. O zaman kışın kısa günlerinde olur, tercih edeceği bir zamanda, uygun zamanda yani. Bu kardeşimiz bir ay ta askerlik sırasında tutamadığı orucunu kaza eder ve Cenab-ı Hakk'a da istiğfar eder. Ya Rabbi, o zaman ihmal ettiğim, çeşitli sıkıntılar sebebiyle tutamadığım bu orucu bugün tutuyorum. Sen gafursun, rahimsin, rahmansın. Biraz gecikmeli olmakla birlikte beni bu orucumu kabul eyle, gecikmekten dolayı da beni mağfiret eyle ya Rabbi diye dua ederek tutsa alülala olur. Belki bu kararlılığı ona askerlikteyken tutacağı oruçtan daha fazla sevap da kazandırabilir azmine, durumuna göre. Yani o yüzden bu gibi eksik oruçların Hanefi mezhebinde ileriki dönemlerde kaza edilmesi de mümkün. Fakat diğer mezheplerde şöyle bir yorum getirilmiş. İmam Şafii demiş, oruç yıllık ibadettir. Yıldan yıla tutulur. Ayetlerle, hadislerle sabit olan Ramazan ayıdır bu. Eğer oruç zamanında tutulamayan varsa, hanımefendilerin adetli günlerine tutamadıkları ve diğer hastaların tutamadığı oruçlar bir yılın içinde kaza edilmelidir demiş. Maliki mezhebi de bu görüşte. Oruç yıllık ibadettir. Bir yılın içinde kaza edilmelidir. Bir yıl geçerse demiş İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinde hem kaza eder hem de fidye vermesi lazım de demişler. Süresini kaçırmış, telafi için orucu tutar ama ilaveten ceza olarak fidye de vermesi gerekir. Fidye ile ikisini, yani bir bakıma takat getiremeyen durumuna da düşmüş olur. Bir yıl geçtiği için gücü yetmiyor artık. Süresini kaçırmış durumda. Bunu cezalı olarak fidye ile birlikte yerine getirir şeklinde. Fakat Maliki mezhebi biraz daha konuyu farklı. Bir yıl geçince oruç kısmı fidyeye dönüşür demiş. Takatsız duruma düşer kişi. Zamanı kaçırdığı için orucu telafi edemeyecek duruma düşer. Takat getiremeyenler sınıfına dahil olur. İtakaya dahil olur yani. Ve sadece fidye vermesi yeterli olur demiş Maliki mezhebi. Yani 15'er liradan para dağıtır bir yıl geçtikten sonra gibi bir çözüm o mezhepte söz konusu olmuş. Yani buna benzer yorumlar mezheplerde esneklikleri getirmiş oluyor. Yine mesela bu gebe hamilelik durumunda olan bir de çocuk emzirmekte olan hanımefendiler orucunu isterlerse tutmayıp kazaya bırakabiliyorlar. Hanefi mezhebi bunu tabi bununla ilgili hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi hamile olan ve çocuk emzirmekte olan kadınlara Allah ruhsat verdi. Hatta bir rivayette veda bu orucu kaldırdı ifadesi de var. Dolayısıyla o günlerde oruç tutmama hakları söz konusu. İmam-ı Şafii bunları itakaya dahil etmiş. Yani oruca dışarıdan bir sebeple güç yetiremeyen durum var hamile hanımlarla, çocuk emziren kadınlarda. Dolayısıyla itakada da fidye malum yeterli oluyor. Sadece fidye vermekle bunlar yetinirler denmiş, kaza etmeden. Şafii mezhebinde böyle bir imkan var. Fakat bizim Hanefi mezhebinde bunlar femen kâne mümkün meridana, hasta olan durumuna dahil edilmiş bu durumda olan hanımlar rahatsızlık vereceği için femen kene mümkün meridan kısmına bu kapsama girerler ve dolayısıyla onların sayısınca kaza etmesi gerekir. Hanefi mezhebine göre demek ki bu durumda olan hanımlar oruç tutmadılarsa kaza etmeleri, günle gün kaza etmeleri gerekir. Şafii mezhebinde ise sadece fidye vermekle yetinirler. Çünkü oruca takat getiremeyecek duruma düşen gruba girerler demiş Şafii mezhebi. Onlara da fidye tam miskin çözümü getirilmiş takat getiremeyenlerle alakalı. Yani bir fakir doyumu fidye verirler kısmı hükmünü bu gibi hanımlara da Şafii mezhebi uygulamış. Şimdi bir de Ramazan ayında bildiğimiz gibi teravih namazlarımız var. İlave namazlar. Şimdi teravih namazı ilgili olarak da tabi Hanefi mezhebi ve diğer çoğunluk 20 rekat üzerinden teravih namazları bildiğimiz gibi şu anda kılınıyor. 20, niye 20 rekat? Tabi onunla ilgili bir takım değerlendirmeler de yapılıyor. Şimdi teravih namazı bildiğimiz gibi akşam namazı kılınıyor. Yatsı namazı da kılınıyor. Yatsı namazından sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Sahabeler de geliyorlar. Ve bir namaz kılıyorlar. Gece namazı. Salatül Leyl de geçiyor. Gece namazı kılıyorlar. Ertesi akşam yine Peygamberimiz geliyor. Sahabeler de daha kalabalık bu sefer gelmişler. Ramazan gecesi. Yine namaz kılınmış. Üçüncü gecede kılınmış rivayete göre. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette. Dördüncü gece bu sefer çok kalabalık olmuş. Sahabe doluşmuş diye. Tabii hemen yatsı namazı arkasından olmuyor bu hadise. Yatsı namazından bir iki saat sonra, daha sonra gece kısmında yani sahabe toplanıyor. Onların çok kalabalık toplandığını görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece çıkmamış. Sahabeler beklemişler, bekleşmişler. Hatta seslenen olmuş salah salah diye Peygamberimizin geleceğini yan taraftaki Hücre-i Saadetlerinde malum bitişik yerde Peygamberimizin evi. Ama Allah Resulü buna rağmen çıkmamış. Neyse sahabeler gece kendine göre namazlar kılmışlar, dağılmışlar. Ertesi gün Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah dün akşam çıkmadınız. Biz mescide geldik, toplanmıştık. Sizi bekledik falan deyince Allah Resulü şöyle buyurmuş. Bu gece namazına çok rağbet ettiğinizi fark ettim demiş Peygamberimiz. Ayet gelir de üzerinize farz olur diye endişe ettim. Size de ağır gelebilirdi demiş. Yani ayet gelir de farz olursa teravih namazı ümmetime ağır gelir diye endişe ettim. O sebeple çıkmadım buyurmuş. Neyse ondan sonra Peygamber Efendimiz tabi son yıllarda oluyor bu hadise. Allah Resulü vefatından sonra Hazreti Ömer zamanında da Hazreti Ebubekir döneminde, Ömer zamanında yatsı namazından sonra bu gece namazı dediğimiz teravih namazına karşılık olan namaz kılınıyor dağınık bir şekilde. Cemaatsiz ayrı ayrı herkes kılma yoluna gidiyor. Hazreti Ömer kendi döneminde bir gece Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde Abdurrahman bin Abdülkari ile birlikte Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve orada herkesin dağınık şekilde namaz kıldığını görüyor. Gece namazı kıldığını görüyor Hazreti Ömer. Bunun üzerine şöyle diyor Hazreti Ömer. Bu insanları diyor böyle dağınık dağınık namaz kılmak yerine bir kariin arkasında, imamın arkasında toplasak, cemaatle kılınsa lekâne emsele daha güzel olur kanaatindeyim diyor. Bunun üzerine tüm malzeme kararını veriyor Hazreti Ömer. Fecemâhum alâ Übey bin Kâb. Übey bin Kâb şeyinde onları arkasına topluyor. Übey bin Kâb'a geç imamlık yap diyor. Hepiniz cemaatle namaz kılmış olun. Onun üzerine başka bir gecede tekrar Hazreti Ömer mescide geldiğinde, düzenli olarak Hazreti Ömer o şeye katılmıyor aslında toplu namaza. Fakat sahabelerin gecenin ilerleyen saatlerine topluca namaz kıldıklarını görünce şöyle dediği rivayet edilir. وَنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاتِ كَارِيهِمْ İnsanlar bir kariğin arkasında, bir imamın arkasında ne güzel namaz kılıyorlar diyor Hazreti Ömer cemaatle kıldıklarını görünce. Bunun üzerine Hazreti Ömer ni'mel bidatu hadihi, bu ne güzel bidat oldu. Yani peygamberimiz zamanında olmayan bir şey şimdi oldu, güzel de oldu. Velleti ancak şunu söyleyeyim diyor. Velleti yenamune anha eftalu minelleti yekumune, yani şu anda namaz kılın, şu anda evlerine çekilip istirahat edenler, uyumakta olanlar şu anda namaz kılmakta olanlardan bana göre daha faziletli diyor Hazreti Ömer. Fakat bu arada yürüydü ahirelleyl, gecenin sonuna sonunu kastederek bunu söyledi diyor. Yani gecenin sonunda şöyle yani imsak sahura kalkmazdan kalkarken erken kalkıyorlar bazıları. Teheccüd namazını kılıyorlar. Teravih namazı yerine teheccüd namazı kılıyorlar. Gece sabaha karşı seher vaktinde kılınan bu namaz diyor Hazreti Ömer bana göre akşam kılınandan daha faziletlidir şeklinde ifade etmiş. O ikinci kalabalık grubun namaz kıldığını gördüğü zaman. Tabi günümüzde Medine Mekke mükerre dikkat edilirse son 10 gününde falan olması lazım. Teravih namazı yanında sabah seher vaktinde de sabaha karşı yani sahur yemeğinden önce yarım bir saat önce falan neyse cemaat toplanıyor Kabe-i Muazzama'da veya Mescid-i Nebevi'de. Dolayısıyla orada teheccüd namazı kılıyorlar topluca. Teravih namazı gibi teheccüd namazı kılıyor. Hazreti Ömer'in buna işaret ettiği rivayet edilir. Bu da bir tabii ki değerlendirme şekli. Neyse bu teamül yaygın olarak akşamdan kısaca yatsı namazından sonra dağılalım, yeniden toplanalım yerine hemen yatsı namazının arkasından bu teravih namazını namazlarını kılmak daha uygun bulunmuş İslam ümmeti tarafından ve genel uygulama yatsı namazıyla birleştirilmiş. Teravih namazı kılınıyor, arkadan vitir namazı da kılınıyor. Halbuki vitir namazı sizin en son kıldığınız namaz olsun demiş Peygamberimiz. Ama bu en son namaz da teheccüd namazı var hani gecenin sonuna doğru. Ya uyanamazsa kalkamazsa vitir namazda kalır, teheccüdde kalır endişesiyle. İslam uleması demişler akşamdan temiz iş yatmadan önce vitir namazda kılınsın. Yatarken kılma yine en son kılınan namaz işte en azından yatmadan önce kılınan en son namaz olması da güzel ki Hanbelilerde o uygulanır. Ben bir ara Riyad'da kalmıştım Suudi Arabistan'da Arapçamızı geliştirmek için bulunduğumuz dönemde İmam Muhammed Üniversitesi'nde. Orada Yusuf Filistini diye bir genci bize aynı odaya verdiler. Onunla Arapça konuşmada rahatlığımız olsun diye. Hulasa bu kardeşimiz sekenenin yani öğrenci yurdunun camisinde, mescidinde vitir namazını kılmıyordu. Yatmazdan önce abdestini alıyor. 3 rekat vitir namazını kılıyordu kaldığımız odada. Ondan sonra bir duası falan vardı. İstirahata çekiliyordu mesela. Her gece yatmazdan önce vitir namazını kılıyor. Ondan sonra istirahata çekiliyordu mesela. Onların uygulaması da böyle. Sizin en son kıldığınız namaz vitir namazı olsun. İşte akşamdan kılalım. Sabaha belki geç falan kalırsak, hani sabah namazının vakti giriverirse vitir namazının vakti kaçıyor tabii ki. Onu sabah namazından önce kılmak lazım en geç. Akşamdan kılma işte uygulamasını getiriyor. Bizim Hanefi mezhebi bölgeleri, Osmanlı Devleti dönemi, bunu biz camide kılalım en iyisi. Teravih namazı kılınsın, vitir de kılınsın. Ondan sonra geceye kalmasın. En son yatarken ihmal edilir. Zorluk meydana gelir endişesiyle. Hepsini birlikte topluca kılınıyor ve namaz bitmiş oluyor vitir namazıyla Ramazan ayındaki uygulamadan. Şimdi teravih namazının özellikle 20 rekat uygulamasındaki okunan Hatmi Şerife gelince. Hatimle teravih namazı kıldırma konusu ile ilgili ilginç bir olay anlatılır. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken, İslam devlet başkanıyken, bu tabi bildiğimiz gibi Mısır, Suriye, Irak ve İran tarafı o zaman fethedilmiş. Bütün şimdi o problemli bölgeler Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş, valiler görevlendirilmiş o bölgelerde. İslam dolayısıyla öğretiliyor, okutuluyor. İslami ana hükümler, emirler, yasaklar cemaatlere duyuruluyor. Hazreti Ömer'in valilere gönderdiği çeşitli genelgeler var bununla alakalı. Fakat tabi özellikle had cezaları gibi bir takım yaptırımların müeyyidin uygulanmasında bazı şeyler de yaşanıyor. Kargaşalar da yaşanıyor ya da halk bilmediği için İslam'ın emirlerini, yasaklarını öğrenme döneminde problemler de yaşanmış oluyor. Mesela birisi kısaca hırsızlıkla itham edilmiş, yakalanmış, itiraf etmiş herhalde ve ceza uygulanmış. Hırsızlık cezası uygulanmış. Fakat bu kişi hırsızlık cezasının bu kadar ağır olduğunu bilmiyormuş. Yani İslam'daki haramları, yasakları kendisine öğretmeden devlet gücü, daha önce tabii Müslüman olmuş, İslam'a girmiş bu kişi. Daha öncesinde Müslüman değil, ya Hristiyan ya o bölgenin dini inancına tabi. Müslüman olmuş ama bilgi sahibi değil. Haramların tehlikesini, harama düştüğü zaman bunun cezasının olduğu konusunda bilgisi yok. Ve haksızlığa uğradığını düşünmüş. Tam Medine'ye gelmiş, Hazreti Ömer'in huzuruna çıkmış. Ya Ömer demiş, evet bizim bölgemizdemiz, Irak bölgesi, biz Müslüman olduk, İslam'a girdik. Ama bize İslam tam öğretilmedi demiş. Ben hırsızlığın cezasının bu kadar ağır olduğunu bilseydim niye hırsızlık yapayım demiş. Ve ben şu anda mağdur oldum demiş. Neden? Siz demiş devlet olarak bize dini öğretmediniz demiş. Haramları öğretmediniz. Ben bilmeden bu suçu işledim ve ağır bir cezaya maruz kaldım. Ve haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Diyet istiyorum demiş. Tazminat istiyorum. Ve rivayete göre Hazreti Ömer Beytülmal'den bir defa ona tazminatı ödetmiş bir. Arkasından düşünmeye başlamış bu kişi döndükten sonra. Evet demiş, insanlara çeşitli yörelerde, bölgelerde İslam'ı öğretmemiz, Kur'an-ı Kerim'deki açık emirleri, yasakları duyurmamız lazım. Devlet eliyle bunu yapmamız lazım. Nasıl olabilir demiş. Nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'i okutmakla olur insanlara. Nasıl okutacağız? Nerede okunacak? En dikkatli dinlenen demiş namazlar. Namazda sesli okunan nedir? Sabah namazı var, akşam var, yatsı var. İmam sesli okuyor. Fatiha'dan sonra demiş, Kur'an-ı Kerim'den uzun bir bölüm, bir cüz, bir cüz, iki cüz okunsa, fakat demiş buna halkın zamanı olmaz demiş. 5 vakit namazda bu şekilde uzun uzun okutmaya kalkarsak sıkıcı olur. Peygamberimiz zaten bunu yasakladı demiş. Yani cemaatten yaşlı olanlar vardır, abdestine sıkışanlar olur. Namazı uzatmayın buyurdu demiş. Bu olmaz. Cuma namazı var, çok kalabalık. Cuma namazında demiş Kur'an-ı Kerim'i uzun uzun okutsak imama, Cuma namazını kılırken. Bu da olmaz demiş. İnsanları o kadar camide al koymaya hakkımız yok. Kısaca şurayı toplamış, konuyu değerlendirmişler. Demiş Hazreti Ömer, Ramazan ayı da yakınmış. Ramazan ayında teravih namazı dediğimiz yastan sonra kılınan bu namazda bir serbestlik var demiş. Gecenin önü açık, insanlar hevesle bu namaza geliyorlar. Uzunca okumanın her gece, her rekatta birer sayfa olsa, bir cüz okunsa, 30 günde 30 cüz eder, Kur'an-ı Kerim'in tamamı okunmuş olur. Yani Kur'an-ı Kerim böylece cemaate tebliğ edilmiş olur. Yıldan yıla, her yıl Fatiha suresinden Nas suresine kadar baştan sona cemaat bunu teravih namazında dikkatlice dinleyerek emirler, yasakları öğrenmiş olur. Biz de devlet eliyle bunu tebliğ etmiş olur demiş Hazreti Ömer. Çok ilginç bir tebliğ şekli değerli kardeşim. Şimdi tebliğle mesela günümüzde tebliğler yapılır hani. Dergiler çıkarılır. Devlet bir takım duyurularını duyururken. Yani dolayısıyla Hazreti Ömer bir şekilde resmi duyuru olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dinletme düşüncesiyle teravih namazlarında Hatmi Şerif'le teravih namazı kıldırma usulünü başlatmış. Mekke, Medine, Mescid, Kabe-i Muazzama'da, Medine Mescidinde ve ondan sonra da oralarda halen dikkat edilirse her rekatta birer sayfa okunarak, birer sayfa değil de aslında konu bütünlüğüne dikkat ediyor oradaki imam kardeşlerimiz. Konu bitmediyse öbür sayfaya 2-3 ayet geçiyor. Bazen eksik, bazen fazla. Konuların durumuna göre, manayı takip ettiği için konu bütünlüğüne göre rekatlarda ama 20 sayfa kadar, bir cüz kadar her teravih namazında okumak yoluyla bir ayda Kur'an-ı Kerim'i tamamını bitiriyorlar. Ramazan boyunca mesela. Mukabelelerde de aynı şekilde bu sefer. Yani mukabelelerde de özel olarak Kur'an-ı Kerim baştan sona müzakere edelim esası hakimdir. Ama onlar tabii ki Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyorlar. Onların ana dilinde olduğu için Kur'an-ı Kerim'deki emirleri, yasakları dinleyerek, tezekkür ederek, tefekkür ederek izlemiş oluyorlar. Bizim gibi Arapça konuşmayan yerlerde, bilmeyen ülkelerde ise demek ki bunu ayrıca tefekkür, tezekkür edebilmek için manayı da izlememiz gerekiyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak orijinal okumak ecir kazandırır. Bunda şüphe yok. İlgili hadis-i şeriflerde açıkça her harf başına, lafız başına ecir kazanacağı Kur'an-ı Kerim okuyanların ifade buyurulmuş. Bunda şüphe yok. Fakat İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'in demiş nas-ı metni mucize olduğu gibi manası da mucizedir demiş. Kur'an-ı Kerim'i manasıyla bir de izlemek mucizeyi tamamlamak olur. Sadece Arapçasını okuyup geçmek, manayı hiç düşünmemek mucizenin yarısı belki olur. Yine sevaplıdır ama eksik kalır demiş. Bu yüzden de mana ile takip edilmesini de ayrıca istemiş. Yani bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in belki tabii ki namazda okunması muhakkak orijinaliyle olmalı. Şu andaki Fatiha suresini, diğer duaları asıl Arapçasıyla okunmalı ama namaz dışındaki okumalarda, camilerdeki hadis-i şeriflerde ve mukabelelerde özellikle muhtasar halkın anlayabileceği şekilde manasında sık sık arz etmek gerekir. Yani hadis-i şerifi bir imam kardeşimiz okuduğu zaman arkasından muhakkak manasını da cemaate açıklamalı ki bunun feyzi, bereketi cemaate yansımış olsun. Kısaca demek ki teravih namazı dendiği zaman Hazreti Ömer zamanındaki ilk o Hatmi Şerif'le uzun uzun her rekatta birer sayfa okuma yoluyla uygulama bir çeşit tebliğ etme esasına dayanıyor. Çünkü İslam'a giren beldelere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için birçok tedbirler alınmış. Valilere gönderilen genelgelerde mesela bir genelgede Hazreti Ömer bir cümleyle çok şey ifade etmiş. La yebiye fi sukuna illa men tefeka fid din. Şöyle diyor Hazreti Ömer genelgesinde. Ey valiler diyor, esnaf ve tüccarı toplayın kendi bölgelerinizde. Mısır, Suriye, Irak ve İran. İran'da ticaretle uğraşanları toplayın ve kendilerine şunu iletin. Herkes diyor, hangi işle, meslekle meşgul oluyorsa, ticareti neyle alakalıysa mesleği, kendi ticaretiyle ilgili fıkhi hükümleri öğrenmeden, Kur'an-ı Kerim'deki hadislerdeki emir ve yasakları, helali haramı öğrenmeden bizim çarşı ve pazarlarımızda alışveriş yapmasın, ticaret yapmasın diyor. Önce öğrensin kendi mesleğiyle alakalı hükümleri, ondan sonra ticaret yapsın. Yani bu cümle fevkalade çok ilginç bir genelgedir. Ki esnaf ve tüccarın hangi işle uğraşıyorsa kendisini ilgilendiren hükümleri öğren hiç zor değildir. Sınırlı bilgiler çünkü onlar. Sarrafsa sarraflık ile hükümler. Döviz bürosu işletiyorsa döviz bürosunu ilgilendiren neler var faize düşmemek için mesela. Bunları şöyle sıralayıverseniz bir iki sayfaya geçmez. Maddeler haline getirirsiniz. Levha halinde astığınız zaman döviz bürosuna veya sarraf dükkanına uyulacak kurallar bellidir yani. Peşin alışveriş yapılacak, şu olacak, bu olacak. Faize harama düşmemek açısından. Bunlar sınırlı bilgiler. Tekstil işi yapan ona göre. Gıda işi yapan gıdayla ilgili nelere dikkat etmesi lazım mesela. Ki günümüzde hele birçok gıdalar ilgili problemler tartışılıyor dikkat edilirse. İşte kimyasal ilaçlar kullanmadır, gübre kullanma, efendim neler neler günümüzde DNA'sıyla oynamalar, genetik yapısını değiştirmeler vesaire yoluyla acaba insan sağlığına zararlı hale mi getiriliyor gibi tartışmalar gıda üzerinde cereyan ediyor. Acaba bununla ilgili benim durumum nedir diye kardeşlerimizin düşünmesi gerekiyor. Çünkü yaptığı iş eğer İslami ölçüler içinde olursa ibadet halini alıyor. Ve aynen camide namaz kılması gibi ona ecir kazandırıyor. Mesela hadis-i şerifte ki çok bence önemli bir hadis-i şerif. Mencel ve tamir febahu bisir yemi kennetu sadaka bi buyurulmuş. Kim diyor Allah'ın Resulü gıda maddelerini celbeder, üretir veya satın alırsa ticaretini yapan kişi. Febahu bisir yemi ona o günün reis bedeli üzerinden satışa arz ederse. O günün piyasa değeri üzerinden yalnız. Yani yalansız, hilensiz, kara borsasız oluşan arz ve talep dengesine göre oluşan piyasa fiyatı üzerinden satışa arz ederse. Bisir yemihi iki kelimecikle peygamberimiz İslam ekonomisinin ismini koymuş. O günün raiç bedeli arz ve talep dengesine göre oluşan fiyat üzerinden satışa arz ederse. Kennehü tasaddaka bi sanki bunu tasadduk etmiş gibi ecir kazanır. Fakirlere bunu dağıtmış gibi sevap kazanır buyurmuş. Dürüstlüğü sebebiyle. Gıda maddelerini İslami ölçüler içinde üretecek veya satın alacak. Hile, huda ve yalan girmeden müşterinin, insanların ihtiyacını karşılayan gıda maddelerini onlara ulaştıracak. Marketler, bakkallar eliyle, semt pazarları yoluyla da köylerden taşıyarak ederek halkın gıda maddelerini evlerine kadar ulaştırma yoluyla işte evlere süt dağıtır kardeşlerimiz mesela. Kendi hayvanlarının neyse veya satın aldığı sütü toplar köyden getirir. Ev ev süt da eğer bu sütü su karıştırmadan hilesiz odasız koyun sütü diyorsa koyun sütü veriyorsa inek sütü diyorsa müşteriye inek sütü olarak teslim ediyorsa sanki bunları ev ev tasaddu fakir evlere dağıtmış gibi sevap kazanır buyurulmuş. Ama bu hadis-i şerife göre amel ediyorsak bu bilinçteysek ama içine su karıştırıyorsak 20 litre sütün içinde 3 litre su varsa 3 litre fazla para 3 litrelik fazla para kazanayım ilaveten düşüncesiyle 3 litre su karıştırdıysa Hazreti Ömer'in gelin kızı işte bildiğimiz konuşurken işitmiş annesi kızım su karıştır biraz fazla şey fazla para gelsin dediğini Hazreti Ömer işitince kız hanım kız annesine yani halife bizi mi duyuyor? İşte, hadi bunu halifemiz öğrenirse hani bizi cezalandırır falan demiş kızı. Halifemiz bizi nereden duyacak? Tesadüf Hazreti Ömer de oradan geçiyormuş. Onlar bahçede herhalde tartışıyorlar annesiyle. Kızın bu kızı demiş anne Ömer bizi görmüyorsa işitmiyorsa da Allah görmüyormuş. Şu anda Allah bizi görüyor sesimizi işitiyor anneciğim demiş. Bunu işten Hazreti Ömer o kızı ondan sonra oğluyla evlendirmiş. Hazreti Ömer'in gelin, hatta Ömer bin Abdülaziz'in işte o gelinden dünyaya geldiği, yani Hazreti Ömer'den sonra ikinci Ömer denilen, dünyaya adalet örneği olan Ömer bin Abdülaziz'in işte o gelinin kızı veya torunu, oğlu olduğu, kızını veya torunu oğlu olduğu kaynaklarda biliniyor. Yani şimdi dolayısıyla buna benzer o bölgelerde İslam'ın öğrenilmesi için gereken tedbirler alınmıştır. Ramazanlar da bu anlamda Kur'an-ı Kerim'i ayrıca tefekkür, tezekkür etmek için bir fırsat ayı olmalıdır. Onun için fakirin kanaati mukabele okuyan kardeşlerimiz keşke manayı da, yani mukabele biraz hızlıca hadir tarikayla okuyarak arkadan bir manasını da arz edebilseler cemaate ve kısa da açıklamalar yapılabilse asıl Kur'an-ı Kerim'deki hükümler, o hikmetli olaylar, kıssalar, ibretli hadiseler cemaate yansımaya başlar. Ve onların hayatına yansımış olur. Amaç da bu olsa gerek. Evet, Kur'an-ı Kerim'i o şekliyle Arapçası okumak güzel, feyizli, bereketli, sevaplı ama mana da en azından onun kadar bir mucizedir diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Bu manayı da tefekkür etme hakkımız ve görevimiz var. Efendim, burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşça kalınız.